Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bugün programımızda Genç Dergisi'nin Haziran 2016 sayısından yazılar paylaşacağız. Değerli dinleyenler, ilk olarak Adem Ergül'ün kaleme aldığı Gözün, Gönlün ve Ayağın Kaymasın başlıklı yazısını sunacağız Sesli Dergi'de. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de insanın şu üç kayma noktasına dikkat çeker. Göz, gönül ve ayak. Hedefi şaşırmamamız, yolda belde kalmamamız, düşüp aşağılara yuvarlanmamamız, insaniyetten çıkmamamız için göz korunacak, gönül korunacak ve ayaklar hak üzere sebatkar olacaktır. Bu kaymaların kendi içinde birbiriyle de yakın ilgileri vardır. Adeta biri diğerini tetikler. Gözün kayması gönlü, gönlün kayması da ayağa kaydırır. Rabbimiz Habibullah Efendimizin Miraç gecesi hedefine doğru giderken gösterdiği dikkat ve titizliği şöyle metheder. Göz kayıp şaşmadı ve sınırı da aşmadı. Necm Suresi 17. Belki o ulvi seyahatte nice eşsiz harikuladelikler gördü fakat gözü kaymadı. Seyahatin bir maksadı da Kur'an'ın ifadesine göre nice ayetleri harikulade mucize çapında manzaraları seyrettirmekti. Buna rağmen gözün kaymaması Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şahsında hedefe kilitlenmenin en güzel numunesinin bütün insanlığa gösterilmesidir. Tasavvufi terbiyede Nakşi geleneğinin en temel prensiplerinden biri, göz ayak ucuna bakacak anlamında nazar berkademdir. Zira şu bir hakikattir ki, gözün gördüğü ne varsa çoğu zaman kalbi meşgul eder ve belki de kaydırır. İşte bu sırra binaendir ki İslam ahlakında lüzumsuzu terk etmek en önemli ahlaki erdemlerden biri olarak görülmüştür. Lüzumsuz söz, iş ve bakış Müslüman şahsiyetine yakıştırılamamıştır. Ahiret kazancı ve rızayı ilahi hedefli bir hayat anlayışında gözün dünya ve içindekilere kayması istenmemiştir. Bu konuda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin şahsında bütün inananlara şöyle bir hatırlatmada bulunulmuştur. Sakın bir takım kimseleri faydalandırdığımız şeylere, servete, mala, mülke ve benzeri dünyevi ziynetlere iki gözünü dikip uzatma. Hicr Suresi 88. Şeytanın en önemli saptırma araçlarından biri tezyindir. Yani fani nimetleri göz alıcı bir şekilde süslemek suretiyle insanı ebedi nimetlerden ve ulvi hedeflerden alıkoymaktır. Nitekim ilahi huzurdan kovulurken bir taraftan da Rabbine şöyle diyordu. Beni yolun dışına attığın için ben de yeryüzünde olan nice şeyleri onlara süsleyip bezeyeceğim ve muhakkak ki onların hepsini ayartıp yoldan çıkaracağım. Hicr Suresi 39. İnsana nelerin süslü gösterildiği de Kur'an'da şöyle anlatılır. Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa asıl varılacak güzel yer ancak Allah'ın katındadır. Ali İmran Suresi 14. Göz bu nevi tezyinata ve nimetlere saplanıp kalırsa, neticede yâri bırakıp âyâre aldanmış olur. Reşahat adlı eserde bu manada şöyle bir şiir vardır. Yolumuz yar ile gül bahçesine uğradı. Ben gafletle güle nazar edince, dedi ki yar, utan yaptığından. Ben varken güle bakmak nasıl elinden gelir? Evet, arifler nazarında şu alemde Hakk'ın rızasına ve cemaline gözünü ve gönlünü çeviren kimsenin takılıp kalacağı bir başka güzellik söz konusu olmamalıdır. Çeşitli tesirler neticesinde gönülde oluşan değer ölçüleri de zaman zaman gözü kaydırabilir. Hakkın değer ölçüleri değil de halkın bakış açısı öne çıkabilir. Mesela Hakk'ın katında müttakiler daha şerefliyken, halkın nazarında çoğu zaman bunlar değersiz görülür. Mal ve mülk sahipleri daha aziz tutulur. İşte şu ayeti kerime, böylesi durumlarda gözün kayabileceğine dikkat çeker ve yine Allah Resulü'nün şahsında tüm müminlere bir uyarıda bulunur. Sabah akşam rızasını dileyerek Rablerine dua edenlerle birlikte olmaya devam et ve bu uğurda sabret. Dünya hayatının zinetini arzu edip de sakın gözlerini onlardan ayırma. Kehf Suresi 28. Göz kaymasının en tehlikeli olanı ise haramlara doğru olan bakışlardır. Haince ve düşmanca atfedilen zehirli nazarlardır. Rabbimiz şöyle buyurur. Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir. Müminun Suresi 19. Mevlana da bu nevi tehlikeli bakışlarla ilgili şöyle bir benzetmede bulunur. Kuş taneye baktıkça bakar, hoşlanır ama tane de uzaktan o kuşun yolunu vurur. Göz zinasından hoşlanırsın ama nihayetinde kendi yanından kopardığın eti kebap edip yiyorsun da farkında değilsin. Bu bakış var ya işte o yüreğine saplanan zehirli bir ok gibidir. Öyleyse temiz kalmak, yolu şaşırmamak, takılıp kalmamak, gecikmemek, hedeften sapmamak ve vuslata ermek için göze sahip olmak ve onu kaydırmamak gerekiyor. Gönül de kaymamalıdır. Gönlü korumak, gözü korumaktan elbette çok daha zordur. Nefisten, şeytandan, beş duyudan ve görünen, görünmeyen çevrelerden akıp gelen nice rüzgarlar ve tesirler vardır ki, gönlü sürekli döndürür de döndürürler. Rabbimiz, ilimde derinleşmiş gerçek alimlerin gönülleri hakkında endişe içinde olduklarını ve daima bu konuda Rablerinden şöyle niyazda bulunduklarını hatırlatır. Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırma ve katından bize bir rahmet bağışla. Şüphesiz bağışı en çok olan sensin sen. Âl-i İmrân Suresi 8. Gönlün kaymasında dürüstlükten ve hakikatten sapma son derece etkilidir. Sözdeki yalan, ilişki ve muamelelerdeki sadakatsizlik ve samimiyetsizlik, ahitlere riayetsizlik, ikiyüzlülük, kabalık ve zulüm gibi hal ve davranışlar kalbi kaydıran en tehlikeli hususlardır. Kur'an-ı Kerim'de Musa aleyhisselamın şahsında bu hakikate şöyle işaret edilir. Hani Musa kavmine demişti ki, ''Ey kavmim, gerçekten benim sizin için Allah'tan gönderilmiş bir elçi olduğumu bildiğiniz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz?'' İşte onlar eğrilip sapınca Allah da onların kalplerini eğriltip saptırmış oldu. Allah fasık bir kavmi hidayete erdirmez. Saf Suresi 5. Kalplerin kayması, şahsiyetin bozulması ve insaniyet melekelerinin kaybolması demektir. Zira özün bozulması, insanın çürümesi ve koflaşmasıdır. Gönlün kaymaması için şeytanın vesveselerinden Allah'a sığınmalı, sürekli kötülüğü emreden nefsi arıtmalı, saflaştırmalı ve terbiye ocaklarında olgunlaştırmalı. Duygulardan, göz, kulak ve dilden gönle sürekli akıp gelen uyarıcı bilgi ve görüntülerin arı duru olmalarına dikkat etmelidir. Gönlün hak üzere sebatı içinde şu iki hususa dikkat etmelidir. Hakka ve ondan gelene, kitaba ve Resul'e sımsıkı sarılmak. Rabbimiz şöyle buyurur. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle itminan bulur, huzur ve sebat kazanır. Ra'd Suresi 28. Kim Allah'a sımsıkı bağlanırsa, kesinlikle o dosdoğru yola iletilmiştir. Ali İmran Suresi 101. Peygamberler başta olmak üzere sırat-ı müstakim öncüleri olan Rabbani alim, arif ve öncülerin hayatlarını daima göz önünde bulundurmak ve hatırlamak, şu ayeti kerime gönlün sebatında bu hususunda önemine dikkat çeker. Peygamberlerin haberlerinden senin kalbini sağlamlaştıracak her şeyi sana anlatıyoruz. Bunda da sana hak ve inananlar için bir öğüt ve ibret gelmiştir. Hud Suresi 120. Kur'an-ı Kerim'de bir de ayakların kaymasından bahsedilir. Ayakların kayması demek, istikametten çıkmak demektir. Ayak kayması çoğu zaman göz ve gönül kaymasının tabii bir sonucu gibidir. Esasen hak ve hakikat üzere sebatkarlık, sağlam bir iman gerektirir. Allah'ın çizdiği hudutların dışına taşmamayı zaruri kılar. Bunu temin edecek en güzel rehber, Kitabullah ve Resulullah'tır. Sıhhatli öncülerin izini takip etmektir. Hak ve hakikate gönül vermiş, muttaki önderlerin mahiyetinde yol yürümektir. Bu yolda dikkat edilecek en önemli husus, haddi aşmamak, ilahi sınırları çiğnememektir. En büyük azık da sabırdır. Rabbimizin bize öğrettiği şu dualarda bu sırra işaret vardır. Ey Rabbimiz! Günahlarımızı, işlerimizdeki aşırılıklarımızı affedip bağışla. Hak yolunda ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ali İmran Suresi 147. Ey Rabbimiz! Üzerlerimize sabır dök ve ayaklarımıza sebat ver ve bize kafirler topluluğuna karşı zafer nasip et. Bakara Suresi 250. Ayakları hak üzere sabit kılacak en önemli vasıta da Allah'ın dinine yardım etmek suretiyle ilahi yardıma nailiyettir. Rabbimiz şöyle buyurur. Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, dinini yaşar ve yaşatırsanız, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar. Muhammed Suresi 47. Netice olarak diyebiliriz ki, gözler, gönüller ve ayaklar kaymamalıdır. Zira göz kayarsa hedef, gönül kayarsa şahsiyet, ayak kayarsa istikamet kaybolur. Adem Ergül'ün kaleme aldığı Gözün, Gönlün ve Ayağın Kaymasın başlıklı yazısını paylaştık programımızda değerli dinleyenler. Genç Dergisi'nden bir başka yazıyla programımıza devam ediyoruz değerli dinleyenler. Halit Yasir Özoğlu'nun kaleme aldığı Bu Kapıyı Niçin Çaldık başlıklı yazısını aktaracağız şimdi de. Yunus, irşad olmak, fena bulmak ve o biricik hakikate erişmek için köyünden çıkıp nice yollar kat etti. Belki kendisinde saklı hazinenin isar kaderinden haberi bile yoktu. Tahari neticesinde Tapduk Emre Hazretleri'nin kapısını çaldı. Yol boyu gözlerinden dökülenlerle yıkadığı gönül kasesini şeyhine teslim etti. Arzu ettiği dolup taşmak, aşkla dağlar tepeler aşmaktı. Olmadı. Kendisini halen ham görme hissiyatı bir firak lüzumunu ortaya çıkardı. O senelerini ardında geçirdiği kapıyı arkasında bırakarak yeni bir kapıda kul olmak arzusuyla terk-i dergâh eyledi. Korku ve ümit arasında nice zaman yol aldı. Mahzundu, boynu bükük, kalbi buruktu. Bu nereye erişeceği bilinmez yolculukta iki hak dostuyla karşılaştı. Onlar ki ne vakit acıksalar, ellerini yüceler yücesi Rablerine açıp, mırıltıyla bir kulun yüzü suyu hürmetine yiyecek niyazında bulunuyorlar ve derhal huzurlarına 3 kişilik dolgun bir sofra bahşediliyordu. Henüz tanışma faslı gerçekleşmemiş bu birliktelikte yeniden acıkılıp dua etme sırası Yunus'a geldiğinde o körpecik yürekte işler karıştı. Aklı ve lisanı telaşa tutuldu. Birazdan o yerin ve göğün her şeyin sahibine şu kuru ellerini açınca ne diyecek, kimin hürmetine birkaç lokma rızık isteyecekti. Acziyet içinde bir kurnazlık etti ve Hazreti Allah'tan önceki 2 arkadaşı kimin hürmetine niyazda bulunduysa onun hatırına bir sofra istedi. Önlerine önceki 2 sofradan daha mükellef bir ziyafet geldi. Yunus, meraklı bakışlarla kendisine, kimin hürmetine bu zengin rızkın duasını yaptığını soran arkadaşlarına, mahviyetle, ''Arkadaşlarım kimin hatırı için senden istediyse onu sen bilirsin. Ben de onun hatırı için sana niyazda bulunuyorum Rabbim dedim.'' dedi. Biz Tapduk Emre Hazretleri'nin dergahında, Yunus derler, bir derviş var, duyuyoruz. Ne istediysek onun hürmetine dua ettik, dediler. Şair Çamlıbel, Allah'a ısmarladık isimli şiirinde, elimi 5 yerinden dağladı 5 parmağın, bağrımda da yanmadık bir yer bırakmadan git, bir yarın göçtüğünü, çöktüğünü bir dağın, görmemek istiyorsan, ardına bakmadan git diyor ya. O an içi dağlandı Yunus'un. Kalbinin duvarlarını alevler sardı. Gönül yurdunda depremler oldu. Kızgın bir rüzgar tüm bedenini ablukaya aldı. Lakin elleri, dudakları hatta tüm bedeni titremeye başladı. Ahını göğe savura savura koştu gitti, yeniden dergaha vardı. Dergahına, üstadına, sultanına ulaşmak için yandı tutuştu. Yüz sürdüğü eşiğe, o kutlu kapının önüne boylu boyunca uzandı. Demek ki kaderde bir zaman önce ayağında çarığı, sırtında azığıyla gelip elleriyle çaldığı bu kapıdan şimdi eşiğine yüzünü gözünü süre süre girip çıkanlar bedenini tepelesin diye yerlerde sürünerek yeniden kabul arzu hali vardı. Kapı arkasından gelen o, bizim Yunus mu o, sorusu yok mu? Bizim Yunus mu o, sorusu. Bu nasıl bir bahtiyarlıktı? Sanki cennetten akıp gelen billur bir ırmak, o an yerdeki Yunus'un gözünü, gönlünü, ruhunu, bedenini yıkadı, pırıl pırıl etti. Gönlüne Cemre düştü, ismine Emre düştü. Dergaha taşınan dümdüz odunlar bir bakıma artık sözün ve şiirin üstadı halindeki Yunus Emre diliyle sırat-ı müstakimin kinayesi oldular. Ve bir başka sultan, cihan padişahı Fatih Sultan Mehmet Han, büyük veli Ebul Vefa Hazretlerine ziyarete geldiler. Koca sultan saray erkanıyla beraber dergah hizmetlisi tarafından kapıda bir müddet bekletildi. Kabule dair izin istemek için içeri huzura giren derviş hayli zaman dışarı çıkmadı. Neden sonra hizmetkar, hazretin sultanı kabule müsait olmadığı haberiyle kapıya geldi. Fatih ağlamaya başladı. Öyle ki gözyaşları sakalını ıslatıyor, göğsü nimetin dibinde ona duyulan hasretle sarsıntılar geçiriyordu. Yanındakilere döndü ve dedi ki, ''Görüyor musunuz? Bizans'ın aşılmaz denilen surlarını Rabbimiz ihsan eyledi açtık da, bir dergahın tahta kapısını aşıp da içindeki Allah dostuna erişmek nasip olmadı.'' Dönüp gittiler. Hizmetli derviş içeri geri döndüğünde bu kez Ebu'l-Vefa Hazretlerini ağlar halde buldu. Sebebini sorduğunda mübarek zat buyurdu ki, "Padişahın işi devleti yönetmektir. Bizimkisi ise dervişlik. O buraya girip havamızı teneffüs etseydi, dergaha ram olur, buradan çıkıp gitmek istemez, her demde buraya yeniden gelmek isterdi. O zaman devletin hali nice olurdu. Lakin yine de cihan padişahını huzura buyur edememek hüzne sebep oldu." Vaktiyle bir şeyhin müritlerinden biri, cazibesini hissettirecek kendisinden istifadeye niyetli bir kadına müptela olmuş. Bu mürit, her ne kadar daimi olarak dergâhta, şeyhinin yanında, diğer müritlerle tedrisatta olsa da, fırsatını buldukça o kadına ulaşmanın veya onunla buluşabilmenin gayretine girmiş. Kadın da mümkün mertebe onu kendi evine davet etmekten geri durmamış. Lakin bu konuda bir türlü muvaffak olamamışlar. Şeytan ve nefsin gayretiyle zaman geçtikçe daha da körüklenen bu iştiyak, günü gelmiş kendisine böyle büyük bir günahı işlemeye zemin bulmuş. Kadın bir gün herkesin uykuya daldığı gecenin en demli vaktinde dervişin gelip kapısını çalmasını istemiş ve onu derhal hanesine alacağını vaat etmiş. Zavallı derviş, şeyhinin yatsı sonrası istirahate geçiş hizmetini de tamam ettikten sonra, gözünü kırpmadan sabırsızlıkla o vakti beklemiş ve nihayet sükutun en yüksek dozunda sokaklardan bir gölge gibi geçerek kadının evinin kapısına ulaşmış. Yarı yumruk yaptığı eliyle etrafın dikkatini celbetmeyecek ama kadının da duymasını gerektirecek bir kıvamda kapıyı tık tık tık diye çalmış. Bir zaman beklemiş ancak derhal açılmasında kuşkusunun olmadığı kapı açılmamış. Tekrar ama bu kez az daha sertçe çaldığı kapı yine açılmamış. Bu sefer kabaran nefsinin tesirine karışmış öfkeyle kapıyı yumruklamaya başlamış. Artık oluşan gürültüden doğabilecek büyük sıkıntıların çıkabileceğini bile düşünemez olmuş. Eliyle vurmuş, olmamış, ayağıyla tekmelemiş, olmamış, içeriden ne bir ses gelmiş ne de bu tahta kapı kendisine açılıvermiş. En son yerden aldığı büyükçe bir taşla kapının orta yerini gümbür gümbür, gümbür gümbür dövmüş de dövmüş. Olmamış, o gözünü ve gönlünü döndüren arzusuna erişmek için şu önünde duran birkaç zayıf tahtadan yapılmış kapı bir türlü açılmamış. Hırsından dudaklarını ısırarak ağlaya ağlaya dergaha dönmüş. Bir de bakmış ki şeyhi uyanık olduğu bir vakit olmamasına rağmen kandille aydınlatılmış odada postunda oturuyor. Öyle bir hali de var ki sanki kendisini bekliyor. Yaşadıklarını belli etmemek için hissettirmeden bir bahaneyle yanaklarındaki nemi silmiş ve usulca ilerleyip yere otururken yutkunarak "Şeyhim" demiş. "Evladım, evladım" demiş şeyh efendi. "Az yaklaş hele" diye devam etmiş. Derviş çekingen tavırlarla ilerleyip şeyhine yakın bir mindere oturmuş. Şeyhi bu sırada üzerindeki gömleğin üst düğmelerini açıp kan revan içindeki ezik morluklarla dolu göğsünü müridine göstererek, "Oğlum, epey uğraştın. Uğraştın ama kendisine hamdü senalar olsun. Rabbimiz senin o günahı işlemene izin vermedi" demiş. Her biri başka bir ibretin öznesi. Alemlerin Rabbine daha yakın olma kaygısıyla çaldığımız kapılar ve gördüğümüz kabuller. Aslında onun rahmet gündemine girebilmek ve oradan hiç düşmemek gayesiyle kalbi tedrisatımız için muallimimiz olsun istediğimiz yüksek şahsiyetler ve içinde bulunmaya kendimizi adadığımız cemiyetler. müminliğimizin son nefese kadar devam edecek inşasında çimentoyu daima tedarikte bulundurmak gayretimiz. İlk vaktin heyecan, aşk, muhabbet, gönüllülük ve dert dolu o havasını tüm zamanlarımızda hissedebilmek için kendimize zaman zaman sormamız gereken sorular var. Bu kapıyı niçin çaldık? Veya bu kapı bize neden açıldı? Bir haber olsaydık, kabul görmeseydik, dışarıda kalsaydık ya da hasbelkader koşup gitseydik, halimiz nice olurdu? Tutunduğumuz dalın bizde hakkı yok mudur? Bir dalı tutabilmiş olmanın hakkı nelerdir? İçinden çıkınca suyun ne olduğunu anlayan balığın halinden bir ibret nasibini oturduğumuz yerde mi bekleyelim? Yoksa çıkıp dışarı bir başkasının çalacağı kapı, tutunacağı dal mı olalım? İçi dışı, kulbu tokmağı, tahtası, eşiği, her tarafı birer imtihan olan kapılarda, kulluğun hakkını verme gayesiyle bulunmaktan, son ana kadar beri olmamak niyazıyla. Halit Yasir Özoğlu'nun kaleme aldığı Bu Kapıyı Niçin Çaldık? Başlıklı yazısını paylaştık değerli dinleyenler. Programımızda son olarak bugün Genç Dergisi'nin Haziran 2016 sayısından aktardık yazılarımızı ve böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Bugün de hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.